Ayrım 14. Karacan Açık Öğretim Ders Notları. Sayfa 159. İlaç kullanım ilkeleri, ilaç verme yolları, ilaç yan etkileri ve ilaçların saklanması. İlaç kullanımında temel ilkeler, ilaçların uygulanış şekilleri, zehirlenmeler ve tedavi ilkeleri, ilaç kullanımındaki yanlışlıklar. İlaç nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nün ilaç tanımı. Fizyolojik sistemleri veya patolojik olayları alanın yarama değiştirmek ya da incelemek amacıyla kullanılan madde veya üründür. İlaçların işlevleri. Hastalık olarak değerlendirilen psikolojik veya somatik işlevleri düzeltebilir. Vücutta hastalık yapan mikroorganizmaları yok edebilir. Vücutta eksikliği hastalığa yol açan bazı maddelerin yerine konulabilir. İlaç kullanım ilkeleri. Hekim reçetesiyle yazılmış ilaçların kullanılması, satın alınan ilaçların son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi, doktor reçetesinde tavsiye edilen dozların kesinlikle aşılmaması, ilaçlar evlerde, çocukların ulaşamayacağı yerde ve belirtilen fiziksel koşullarda saklanması, beklenmeyen bir etki görüldüğünde ilaç kullanımının kesilmesi ve hemen doktora ulaşılması. Akılcı ilaç kullanımı. Hastaları bireysel olarak değerlendirip en etkili, en güvenli, en uygun, en ucuz ilacın seçilerek tedavinin yapılmasıdır. Akılcı ilaç kullanımında sorumlu olan kişiler: doktor, eczane, hemşire, diğer sağlık görevlileri. Akılcı olmayan ilaç kullanımının nedenleri: eğitim yetersizliği, insanların bilinçsiz ilaç tavsiyeleri, başkaları için doktora ilaç yazdırma, ilaçların reçetesiz satın alınabilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilaç bedelinin büyük bir kısmının karşılanması, eczanelerdeki dikkatsizlikler. Akılcı olmayan ilaç kullanımının sonuçları: tedavinin tam yapılamaması, ilaçların istenmeyen etkilerinin artması, ilaç etkileşmeleri, tedavi maliyetinde artış, işten geri kalma ve kazanç kaybı, antibiyotik direnci. İlaç uygulama yolları ve farmasötik şekiller. İlaçla tedavisinde amaç hedef yapının etkilenmesi, diğer yapıların etkilenmemesidir. Bu amacı sağlayabilmek için ilaçların uygulama yolları başlıca iki gruba ayrılır. Bunlar: 1. Lokal uygulama. İlacın etkilenmesi gereken hedef yapının injektör iğnesi ile ulaşılabilecek bir yerde olduğu durumlarda uygulanır. Çözelti halindeki ilaçlar, ampul, toz halindeki ilaçlar birer şekilde pazarlanır. 2. Sistematik uygulama. Vücutta yaygın bir etki oluşturmak gerektiğinde veya lokal uygulama yoluyla uygun olmadığında başvurulur. Lokal uygulama yolları. 1. Epidermal. Cilt üzerine pertükan uygulama. İlaçların doğrudan cilt üzerine sürülerek emiliminin sağlanması. 2. Cilt içine intrakütan injeksiyon. 0.1 ml'den daha düşük hacimdeki çözeltilerin uygulanması. 3. Eklem içine intraartiküler injeksiyon. İlacın eklem kesesi içine enjeksiyonudur. 4. Kalp içine intrakardiyak injeksiyon. İlacın kalp içine injeksiyonudur. 5. Plevra içine intraplevral injeksiyon. İnterkostal kaburga aralıktan girilerek yapılır. 6. Periton içine intraperitoneal injeksiyon. Göbeğin alt kısmından girilerek yapılır. 7. Kafa içi intratekal injeksiyon. üçüncü ve dördüncü bel omurları arasından girilerek yapılır. 8. Uterus içine. Intrauterin injeksiyon. Uterus kası içine veya uterus boşluğuna ilaç verilmesidir. 9. Vajina içine. Intravajinal uygulama. Ovül, krem veya sıvı haldeki bazı ilaçların vajina içine uygulanmasıdır. 10. Rektum içine. Rektal uygulama. Supposituvar, krem veya sıvı haldeki ilaçların anüsten verilerek uygulanmasıdır. 11. Ağız içi, bukkal uygulama. İlaçların ağız mukozası üzerine uygulanmasıdır. 12. Burun içine, intranazal uygulama. Sıvı ve pomat şeklindeki ilaçların burun mukozası üzerine uygulanmasıdır. 13. Kulak içine uygulama. Sıvı ve pomat şeklindeki ilaçların kulak içine uygulanmasıdır. 14. Konjonktiva üzerine uygulama. Sıvı ve pomat şeklindeki ilaçların göz içinde uygulanmasıdır. 15. Lezyon içine uygulama. Tümör veya iltihaplı dokular içine yapılan uygulama. 16. İnhalasyonla uygulama. İlaç çözeltisinin solunum yolları üzerine uygulanmasıdır. Sistemik uygulama yolları. 1. Enteral uygulama. İlaçların sindirim kanalı içine verilmesidir. Başlıca 3 şekilde yapılır. A. Ağız yoluyla, oral, peros. B. Dil altı, sublingual. C. Rektal yolla uygulama. 2. Parenteral uygulama. İlacın sindirim kanalı dışında injeksiyonla verilmesidir. Başlıca 6 şekilde uygulanır. İntramasküler, kas içi injeksiyon. B. Damar içine injeksiyon. C. İntravenöz, ven içi injeksiyon. D. İntraartiyel injeksiyon. E. Kemik iliği içine injeksiyon. F. Cilt altı, subkutan injeksiyon. 3. İnhalasyon yoluyla uygulama. Çok küçük molekülü, kolay buharlaşabilen ve yağda kolay çözülen ilaçların solunum yolundan uygulanması sonucunda akciğer tarafından emilerek sistematik dolaşıma katılmasıdır. 4. Transdermal yolla uygulama. Pomat olarak veya özel bir farmasötik şekle sokulan ve yağda iyi çözünebilen ilaçların plaster şeklinde cilde yapıştırılarak uzun süreli emilim sağlanmasıdır. Farmasötik şekiller. Sıvı farmasötik şekiller. Çözelti, damla, injeksiyonluk çözelti, süspansiyon, şurup, posyon, eliksir, lavman. Yarı katı farmasötik şekiller. Emülsiyon, pomat, merhem. Katı farmasötik şekiller. Ağız yoluyla kullanılanlar. Tablet, komprime, draje, kapsül, kaşe, pilül, toz, pudra. Diğer yollardan kullanılanlar. Supposituvar, ovül. Bitkisel kökenli preparatlar, bitkisel ilaç ham maddesine drog denir. İnfüzyon, tentür, dekoksiyon, ekstre. İlaçların istenmeyen etkileri. 1. Yalın, toksit etkiler. Fonksiyonel nitelikte olanlar, bazı organların işlevlerinde bozulma ile ortaya çıkar. Yapısal nitelikte olanlar, hücrelerde veya hücre içi yapılarda zedelenme ile ortaya çıkar. 2. Özel toksik etkiler. Mutajenik veya genotoksik etki. İlaçların hücre çekirdeğinde, DNA yapısında ve genlerde değişiklikler yapmasıyla mutasyonlara yol açmasıdır. Teratojenik etki. Mutajenik etki gösteren ajanların kanserojenik etki de göstermesi ve bu durumun anne karnında fötal dokuya da geçerek bebekte kalıcı malformasyonlara neden olmasıdır. 3. İlaç alerjisi. Antijen-antikor reaksiyonu veya antijen-T lenfositi etkileşimine bağlı gelişen bir bağışıklık yanıtıdır. 4. Dayanıksızlık reaksiyonu. Kişide önceden bulunan bazı hastalıklar nedeniyle ilaçlara karşı beklenenden daha farklı yanıt alınmasıdır. İdiyosenkrazi. Yukarıdaki 4 kategoriye sokulmayan etkilerdir. İlaç etkileşmeleri. 1. Farmasötik etkileşmeler. İki veya daha fazla ilaç arasında vücuda verilmeden önce oluşan fiziksel değişimlerdir. Örneğin, katı haldeki tozların karıştırılması sonucu sıvılaşma olması. 2. Farmakokinetik etkileşimler. İlaçların birbirinin emilimini, vücuttaki dağılımını, biyotransformasyonunu, vücuttan atılmasını değiştirerek kan düzeyinin beklenenden farklı olmasına yol açmasıdır. 3. Farmakodinamik etkileşimler. A antagonizma. Bir arada kullanılan iki ilaçtan birinin diğerinin etkisini azaltmasıdır. Kimyasal antagonizma, fizyolojik antagonizma, farmakolojik antagonizma. B sinerjizma. İki veya daha çok ilacın birbirinin etkisini artırmasıdır. İki şekilde görülür. Aditif etkileşme, ilaçların birlikte verildiklerindeki etkisinin tek tek verildiklerinden aynı olması. Potansiyolizasyon, birlikte verilen ilaçların etkisinin tek tek verildiklerinden farklı olmasıdır. Besin destekleri. Besin destekli ürünler yeni bir terim olarak nutrient ve farmasötikten gelen nutrasötik olarak tanımlanmıştır. Bitkisel kökenli tıp uygulamaları 5000 yıldan fazla bir süredir yazılı kayıtlarda bulunmaktadır. Besin destekleri şunlardır. Bitkisel kökenli maddeler, mineraller, vitaminler, amino asitler, enzimler, metabolitler, ekstreler, konsantreler. Besin desteklerini ürünlere ilgili oluşabilecek toksisite reaksiyonlar. 1. Kendi içindeki bileşenlerden kaynaklanan toksisiteler. 2. Bu ürünlerin kontaminasyon ve tahrişinden kaynaklanan toksisiteler. 3. Bu ürünlerin veya içindeki bileşenlerin ilaçla etkileşmesinden kaynaklanan toksisiteler. Doğal olan her ürünün güvenli ve sağlıklı da olacağı yaklaşımı her zaman geçerli olmamaktadır. Bununla birlikte yeni bir ilaca başlarken hastaların daha önce reçeteli veya reçetesiz kullandıkları ilaçları, vitamin, mineral ve besin destekleri konusunda doktorlarını bilgilendirmeleri tehlikeli olabilecek etkileşme sonuçlarını engelleyebilir. Zehirlenmeler ve tedavilerinde genel ilkeler. İlaçlar, tarım ve endüstride kullanılan çeşitli kimyasal maddeler gereğinden fazla dozlarda vücuda girdiğinde genellikle akut, bazen de kronik zehirlenmelere yol açabilirler. Zehirlenme durumunda dikkat edilmesi gereken en önemli yaklaşım, solunum ve dolaşımın sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Vücuda girmiş, zehir özelliği taşıyan maddelerin kan dolaşımına geçişin engellenmesi ve dolaşıma geçmiş olan kısmının ise bir an önce vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Oksijen tedavisi gerektiğinde oksijen uygulamasına başlanmalıdır. Zehirlenme yapan etken belirlenmelidir. Zehirlenen hastada yapılması gereken tedavi yaklaşımları. 1. Emilimin engellenmesi. A. Kusturma. B. Mide yıkama. C. Bağırsakların boşaltılması. D. Kimyasal at sorbanlar. 2. Eliminasyonun hızlandırılması. A. İnhalanan dozla aktif kömür verilmesi. B. İdrar pH'ının değiştirilmesi. C. Dures, ilacın böbrekler yardımıyla vücuttan atılması. D. Hemodiyaliz. E. Hemoperfüzyon. F. Periton diyalizi. G. Kan değiştirme. 3. Sistemik antidotla, panzehirle tedavi. 4. Semptomatik ve destekleyici tedavi. İlaç kullanımındaki yanlışlıklar. İlaçların kötüye kullanımı. Kötüye kullanım, özellikle bazı keyif verici ve bağımlılık yapıcı, psikoaktif ya da psikotrop ilaçların keyfi kullanımıdır. İlaçların kötü kullanımı. İlaçların kötü kullanımı genellikle kullanım hatalarını içermektedir. Bu hatalar ilaçların hekimin tavsiyesi dışında, yanlış endikasyonda, yanlış yoldan, yanlış dozda, yanlış süre ve aralarda kullanılmasıdır. İlaçların kötü kullanım açısından ön sıraları alan ilaçlar şunlardır. Antibiyotikler, vitaminler, aspirin benzeri ağrı kesici ilaçlar, idrar söktürücü diüretikler, sindirim sistemi ilaçları, kilo kaybına veya kilo almaya yarayan ilaçlar. Doğru ilaç kullanım ilkeleri. Dünya Sağlık Örgütü bu konudaki düzenlemeleri 1985 yılında Nairobi'de yapılan toplantıda ele almıştır. Bu ilkeler 1. Hasta, kullandığı ilaçlarla ilgili geçmişi hekime bildirmeli. 2. İlaçlar doktor reçetesi ile alınmalı. 3. Hastalar hekimlerini bilgilendirmeden başka bir ilacı tedaviye eklememeli. 4. İlaçlar doktorun tavsiye ettiği biçimde kullanılmalı. 5. İstenmeyen bir etkide hemen hekime başvurulmalı. 6. Hasta alerjik reaksiyon olup olmadığı konusunda doktoru bilgilendirmeli. 7. Doktorun belirttiği ilaç dozu değiştirilmemeli. 8. İlaç birdenbire kesilmemeli. 9. Gereksiz yere ilaç kullanımına devam edilmemeli. 10. Risk unsuru taşıyan gruplar ilaç dozları ve yarar zarar oranı konusunda değerlendirilmeli. 11. Hasta yakınları kullanılan ilaçlar hakkında bilgilendirilmeli. 12. Süresi geçmiş ilaçlar evden uzaklaştırılmalı. 13. Bazı hastalıkların tedavisinde ilaç dışı yöntemlerinde tedaviye destek olabileceği unutulmamalı. İlaçların saklama koşulları. İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde ışıktan ve nemden korunarak kendi ambalajlarında ve kapakları sıkıca kapatılmış bir şekilde saklanmalıdır. Aksi belirtilmedikçe ilaçlar 18 ila 22 santigrat ocak sıcaklığında saklanmalıdır. Soğukta saklanması gereken ilaçlar soğuk zincir sistemi uygulanılarak artı 4 santigrat derecede saklanmalıdır. İlaçlar ısı yayan cihazlar ve mikrodalga fırınlardan uzak tutulmalıdır. Işıktan bozulabilecek ilaçlar ışıktan korunmalıdır. Toz halinde alınıp sulandırılarak kullanılan ilaçlar buzdolabında saklanmalı ve 10 gün içerisinde bitmezse kalan kısmı atılmalıdır. 1. Aşağıdakilerden hangisi ilaçların işlevlerinden biri değildir? A. Psikolojik hastalıkları düzeltir. B. Somatik işlevleri düzeltir. C. Keyif verici olarak kullanılabilir. D. Hastalık yapan mikroorganizmaları yok eder. E. Vücutta eksikliği, hastalığa yol açan bazı maddelerin yerine konulabilir. Çözüm. İlaçlar kesinlikle keyif verici bir madde olarak görülmemeli ve bu niyetle kullanılmamalıdır. Yanıt C. Keyif verici olarak kullanılabilir. 2. Aşağıdakilerden hangisi akılcı olmayan ilaç kullanımının sonuçlarından biri değildir? A. Tedavi maliyetinde azalma. B. İlaç etkileşmeleri. C. Antibiyotik direnci. D. Tedavinin tam yapılamaması. E. İşten geri kalma ve kazanç kaybı. Çözüm. Akılcı olmayan ilaç kullanımı durumunda tedavi maliyetinde azalma değil, tam aksine artma olur. Yanıt A. Tedavi maliyetinde azalma. 3. Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanımının özelliklerinden biri değildir? A. En etkili ilacın seçilmesi. B. En güvenli ilacın seçilmesi. C. En uygun ilacın seçilmesi. D. En ucuz ilacın seçilmesi. E. Hastaların toplu olarak değerlendirilmesi. Çözüm. Akılcı ilaç kullanımında hastaların toplu olarak değil, bireysel olarak değerlendirilmesi gerekir. Yanıt E. Hastaların toplu olarak değerlendirilmesi. 4. İlacın etkilemesi gereken hedef yapının injektör iğnesiyle ulaşabilecek bir yerde olduğu durumlarda ilaç uygulama yollarından hangisi uygulanır? A. Sistemik uygulama. B. Enteral uygulama. C. Farmasötik uygulama. D. Lokal uygulama. E. Parenteral uygulama. Çözüm. İlaçla tedavide amaç hedef yapının etkilenmesi, diğer yapıların etkilenmemesidir. Bu amaçla ilaçlar lokal olmak üzere başlıca iki yöntemle uygulanır. Yanıt D. Lokal uygulama. 5. Aşağıdakilerden hangisi parenteral uygulama şekillerinden biri değildir? A. İntramasküler injeksiyon. B. İnhalasyon yoluyla uygulama. C. Cilt altı injeksiyon. D. İntraarteriyel uygulama. E. İntravenöz injeksiyon. Çözüm. İnhalasyon yoluyla uygulama, parenteral uygulama yöntemlerinden biri değil, sistemik uygulama yollarından biridir. Çözünebilen ilaçların akciğerler tarafından emilerek sistemik dolaşıma katılmasıdır. Yanıt B. İnhalasyon yoluyla uygulama. 6. Aşağıdakilerden hangisi sıvı farmasötik şekillerden biri değildir? A. Çözelti. B. Pomat, merhem. C. Süspansiyon. D. Eliksir. E. Lavman. Çözüm. Pomat, merhem, yarı katı farmasötik şekillerden biridir. Yanıt B. Pomat, merhem. 7. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel kökenli preparatlardan biri değildir? A. İnfüzyon. B. Dekoksiyon. C. Tentür. D. Ekstre. E. Draje. Çözüm. Draje, katı farmasötik şekillerden biridir. Bitkisel kökenli bir preparant değildir. Yanıt E. Draje. 8. Aşağıdakilerden hangisi antijen-antikor reaksiyonunu veya antijen-T lenfositi etkileşimine bağlı olarak gelişen bağışıklık yanıtı olarak tanımlanan istenmeyen ilaç etkilerine verilen isimdir? A. Yalın toksik etkiler. B. Özel toksik etkiler. C. İlaç alerjisi. D. Dayanıksızlık reaksiyonu. E. İdiyosenkrazi. Çözüm. Yukarıda verilen tanım ilaçların istenmeyen 5 etkisinden biri olan ilaç alerjinin tanımıdır. Yanıt C. İlaç alerjisi. 9. Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki kan düzeyinin farklılaşmasına neden olan farmakinetik etkileşimlerinin bir özelliği değildir? A. İlaçların birbirinin emilimini değiştirmesi. B. İlaçların birbirinin vücuttaki dağılımını değiştirmesi. C. İlaçların birbirinin biyotransformasyonunu değiştirmesi. D. İlaçların birbirinin vücutta atılmasını değiştirmesi. E. İlaçların birbirinin sinerjizmasını değiştirmesi. Çözüm. Sinerjizma, iki veya daha fazla ilacın birbirinin etkisini arttırmasıdır ve farmakodinamik bir etkileşimdir. Yanıt E. İlaçların birbirinin sinerjizmasını değiştirmesi. 10. Aşağıdakilerden hangisi ilaçların saklanma koşulları ile ilgili yanlış verilen bir bilgidir? A. Soğukta saklanması gereken ilaçlar derin dondurucuda -18 derecede saklanmalıdır. B. İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. C. Işıktan bozulabilecek ilaçlar ışıktan korunmalıdır. D. İlaçlar nemden korunmalıdır. E. İlaçlar ısı yayan cihazlardan uzak tutulmalıdır. Çözüm. Soğukta saklanması gereken ilaçlar soğuk zincir sistemi uygulanarak buzdolabının alt kısmında +4 derecede saklanmalıdır. Yanıt A. Soğukta saklanması gereken ilaçlar en derin dondurucuda -18 derecede saklanmalıdır. 11. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenen hastada yapılması gereken tedavi yaklaşımlarından biri değildir? A. Emilimin engellenmesi. B. Eliminasyonun hızlandırılması. C. Sistemik antidotla tedavi. D. İnhalasyonla uygulama. E. Semptomatik ve destekleyici tedavi. Çözüm. İnhalasyonla uygulama lokal ilaç kullanma yöntemlerinden biridir. İlaç çözeltisinin solunum yolları üzerinde uygulanmasıdır. Yanıt D. İnhalasyonla uygulama. 12. Aşağıdakilerden hangisi emilimin engellenmesinde kullanılan bir yöntem değildir? A. Kusturma. B. Hemodiyaliz. C. Mide yıkama. D. Bağırsakların boşaltılması. E. Kimyasal adsorbanlar. Çözüm. Hemodiyaliz, ilaç zehirlenmelerinde eliminasyonun hızlandırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Yanıt B'dir. Hemodiyaliz. 13. Aşağıdakilerden hangisi ilacın kötü kullanımına neden olan hatalardan biri değildir? A. İlaçların keyif verici olarak kullanılması. B. İlaçların yanlış yoldan kullanılması. C. İlaçların yanlış dozda kullanılması. D. İlaçların yanlış sürede kullanılması. E. İlaçların yanlış endikasyonda kullanımı. Çözüm. İlaçların keyif verici olarak kullanılması, kötüye kullanıma bir örnektir. Yanıt A. İlaçların keyif verici olarak kullanılması. 14. Aşağıdakilerden hangisinin bilinçsiz kullanımı hastalığa neden olan bakteri veya virüsün direnç kazanmasını sağlamaktadır? A. Vitaminler. B. Ağrı kesiciler. C. Antibiyotikler. D. Sindirim sistemi ilaçları. E. Kilo vermeye yarayan ilaçlar. Çözüm. Antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı, bakteri veya virüslerin bağışıklık direncini artırarak tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir. Yanıt C. Antibiyotikler. 15. Dünya Sağlık Örgütü doğru ilaç kullanımı ile ilgili kararları ne zaman almıştır? A. 1960. B. 1970. C. 1975. D. 1980. E. 1985. Çözüm. Dünya Sağlık Örgütü doğru ilaç kullanımı ile ilgili düzenlemeleri 1985 yılında Nairobi'de yapılan toplantıda ele almıştır. Yanıt E, 1985. 16. Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanımından sorumlu kişi veya kurumlardan biri değildir? A. İdari personel, B. Doktor, C. Hemşire, D. Eczane, E. Diğer sağlık görevlileri. Yanıt A. İdari personel. 17. İlaçların doğrudan cilt üzerine sürülerek emiliminin sağlandığı uygulamaya ne isim verilir? A. Uterus içine uygulama, B. Rektum içine uygulama, C. Epidermal uygulama, D. Lezyon içine uygulama, E. İnhalasyonla uygulama. Yanıt C. Epidermal uygulama. 18. Sıvı veya pomat merhem şeklindeki ilaçların göz içine uygulanmasına ne isim verilir? A. Lezyon içine uygulama, B. Uterus içine uygulama, C. Epidermal uygulama, D. Vajina içine uygulama, E. Konjonktiva üzerine uygulama. Yanıt E. Konjonktiva üzerine uygulama. 19. Aşağıdakilerden hangisi enteral uygulama şeklidir? A. İntramasküler uygulama, B. Dil altı uygulama, C. Cilt altı uygulama, D. Damar içine uygulama, E. İntravenöz uygulama. Yanıt B. Dil altı uygulama. 20. Aşağıdakilerden hangisi ağız yoluyla kullanılan katı farmasötik şekillerden biri değildir? A. Tablet, B. Draje, C. Kapsül, D. Ovul, E. Pilül. Yanıt D. Ovul. 21. Aşağıdakilerden hangisi sistemik uygulama yöntemlerinden biri değildir? A. Transdermal yolla uygulama, B. Epidermal uygulama, C. Rektum içi uygulama, D. Lezyon içi uygulama, E. Ağız içi uygulama. Yanıt A. Transdermal yolla uygulama. 22. Aşağıdakilerden hangisi ilaçların istenmeyen etkilerinden biri değildir? A. Yalın toksik etkiler, B. Özel toksik etkiler, C. Dayanıksızlık reaksiyonu, D. İdiosenkrazi, E. Antagonizma. Yanıt E. Antagonizma. 23. Bitkisel kökenli tıp uygulamaları ne zamandan beri yazılı kayıtlarda bulunmaktadır? A. 3000, B. 6000, C. 4000, D. 7000, E. 5000. Yanıt E. 5000. 24. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kötü kullanım açısından ön sıraları alan ilaçlardan biri değildir? A. Antibiyotikler, B. Vitaminler, C. Diüretikler, D. Mineraller, E. Ağrı kesiciler. Yanıt D. Mineraller. 25. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenme durumunda eliminasyonu hızlandırıcı bir yöntemdir? A. Kusturma, B. Kan değiştirme, D. Mide yıkama, E. Sistemik antidotla tedavi. Yanıt B. Kan değiştirme. 14. ayrımın sonu Sayfa 170.